Ayrım 12. Kültürden irfana. Cemil Meriç. Sayfa 165. Elifba alfabe meselesi. Arap harfleriyle okumakta güç öğreniliyordu, yazmakta. Oysa bir çocuk Latin alfabesindeki 25 harfi kısa bir zamanda öğrenebilir. Düşündüğünü de çarçabuk yazar ve kolayca okur. Evet ama elifbayı hemen değiştirecek miyiz? Celal Nuri'nin bu suale verdiği cevap çok düşündürücüdür. Hayır, elifba bir anda değiştirilirse mazi ile istikbal arasında bir kopuş olur. Aceleye lüzum yok. Önce Latin harfleri yardımcı bir elifba olarak okutulmalı, lisanın kabiliyetleriyle ne kadar uyuştuğu denenmelidir. Unutmayalım ki Türkçe yalnız bugünkü nesillerin dili değildir. Hem atalarımızın hem de çocuklarımızın ortak malıdır. Kütüphanelerimizi kapamaya mecbur olmadan yavaş yavaş yeni eserler basılır. Eskilerden muhaddel, klasik olanlar yeniden basılır. Bir fasıla ve lisana meydan verilmeden yeni bir denge kurulmuş olur. Eğer atalarımızın ilmi, fenni, edebi eseri olmasa biz de Arnavutlar gibi Latin harflerini tereddütsüz kabul ederdik. Fakat bir dilimiz var. Bütün içtimai ve ruhi tarihimiz onda meknuzdur. Lisan terkip edilmez, terekküp eder. Teşkil edilmez, teşekkül eder. Harfleri değiştirmek isteyenler bu psikolojik, filolojik ve içtimai ilkeleri unutmamalıdır. Özetlersek Celal Nuri, Arap harflerinin yerine Latin harflerinin kabulünü prensip olarak faydalı buluyor. Yalnız bu iş aceleye getirilmemeli. Yeni harfler dilimizle ne kadar uyuşabiliyor bir müddet denenmeli. Eski harflerle yazılmış başlıca eserler Latin harflerine geçirilmeli. Nesiller arasında herhangi bir kopuşun belirmesine meydan verilmemeli. Arap harflerinden şikayet 18. yüzyıldan beri aydınlarımızı uğraştıran müzmin bir hastalıktır. Önce üstadımız olan Avrupa, İslam'daki çöküşün başlıca müsebbibi olarak Arap harflerini görmüş ve göstermiştir. Meşrutiyet aydınları arasında bu şikayet oldukça itibar kazanmıştır. Yeni harflere ilk iltifat edenlerin başında Abdullah Cevdet gelir. Böyle bir davranışın aleyhinde bulunanlar gerçek bir azınlıktır. Mesela Darülfünun hocalarından Avram Galanti, Arap harflerinin terakkimize mani olmadığını ileri sürmek cesaretini göstermiştir. İrfana dair. İnkılabımızın şiarı, her ne pahasına olursa olsun, cehlin yok edilmesi olmalıdır. Aksi takdirde hiçbir milleti yenemeyiz. Evet, herkes milli terbiyeye hevesli ama bu terbiyenin henüz tarifine bile rastlayamadık. Mürebbiler yüksek tahsil görmeli, avam ilk tahsil. Demek ki her iki öğretime de aynı derecede ihtiyaç var. Resmi, gayri resmi yayın hiçbir usule dayanmıyor. İktibas devrinde olduğumuzu unutarak iddiacılığa kalkıyoruz. Tekamülümüzü murakabe altında bulundurmak zorundayız. Fakat bunun yolu nedir, ben kesin bir cevap veremeyeceğim. Edebiyat hakkında. Bir milletin hakiki tarihi edebiyatından anlaşılabilir. Avrupa'nın ortak bir edebiyatı var. Madem ki biz de Avrupalı olmaya karar verdik, bu medeniyetin en payidar tecellisi olan edebiyatını da tanımak zorundayız. Şark edebiyatı bilhassa kafiye, seci, kelime, ahenk edebiyatıdır. Avrupa edebiyatında asıl olan fikirdir. Yapılacak ilk iş, Batı'nın klasiklerini Türkçe'ye kazandırmak olmalı. İktibaslarımız tam olmadıkça yeni bir döneme geçemeyiz. Batı'nın usullerini layıkıyla hazmedince hayatımızı daha makul ve daha tabii bir surette tasvir edebileceğiz. Duygularımız da gelişi güzel değil, düzenli olarak tespit edilecektir. Mütercim ve ediplerimize de büyük bir görev düşüyor. Batı edebiyatlarının sıhhat ve fesahat kurallarını, Batı milletlerinin yüzyıllardan beri denenmiş töre ve alışkanlıklarını ülkemize aktarmak, onların yaşayış tarzlarını benimsemek. Askerlikte, hekimlikte, mühendislikte olduğu gibi edebiyatta da ilk iş aktarmaktır. Zaten inkılabımızın tuttuğu yol, Avrupa'nın beğenilen töre ve adetlerini iktibas etmek değil midir? Nakil ve iktibastan sonra ilk merhale ibdadır, yaratış. Muaşeret, görgü hakkında. Önce şarkın sefaletini sergileyen birkaç fırça darbesi, Ziya Paşaları, Namık Kemalleri, Sadullah Paşaları hatırlatan bir Batı hayranlığı. Netice, şark şarktır, garp garptır. Türkler, işte şarkın bu felç ve ataletine, bu lakaytlığına ve intizamsızlığına karşı isyan bayrağını açtılar. Bana göre doğunun yükseliş ve alçalışı devlet tarzından ileri gelir. Tanzimattan beri hep aynı terane. İyi ama bu alçalış ve yükselişi yaratan devlet asırlarca ülkeyi imrenilecek bir medeniyet merkezi yapmadı mı? Celal Nuri devam ediyor. İşte Cumhuriyet her şeyden önce aşağıdaki tekamülleri gerçekleştirecek devlet teşkilatını kurdu. En aziz emelimiz bu teşkilatın gelişmesidir. Yazar, sosyal yaşamımızın neden bu kadar perişan olduğunu araştırırken dikkatini kadınların durumu çeker. Kadın, insanlığın yarısıdır. Batıyı güzelleştiren o. Doğuda ise kadın, zelil ve hakir bir mahluk. Doğu, kadının yardımından mahrumdur. Batı, gülmeyi bilir. Doğuysa mamumdur. Çünkü hayatı cazip değildir. Gülerse de zoraki güler. Batı, neşenin vatanıdır. Neşenin ve güzelliğin. Yazar bu tasvirin fazla idealleştirilmiş bir tablo olduğunu fark ederek hemen ihtirazi bir takım kayıtlar öne sürer. Batıdaki yaşayışın yalnız çekici yönlerini anlattık. Oysa bu hayatın yozlaştığını gösteren nice alametler var. Dünya Savaşı'ndan sonra bu alametler zeytinyağı lekeleri gibi büyüdü. Talihsizliğimiz bu medeniyete 200 yıl önce katılacakken şimdi intisap ediyoruz. Savaştan sonra kadın konusunda serbestlik son haddine varmıştı. Bunun içindir ki günden güne aile sağlamlığını kaybediyor. Herkes ne pahasına olursa olsun zenginleşmek ve hayattan kâm almak emelinde. Yani tam bir çöküş manzarası karşısındayız. Biz Avrupalılaşmak kararını verdiğimiz anda böyle mütefessih bir Avrupa var önümüzde. Ama ne yapalım ki? Bütün bu tereddiyata rağmen Batı medeniyeti yine de en sağlam medeniyet. Medeniyet, çirkinliği ihtiva etmeyen bir mefhumdur. Medeni bir toplumda bir çirkinlik görüyorsak, elbette ki o medeniyetin dışındadır, ona musallat olmuş bir hastalıktır. Marazsa alınmaz, tedavi edilir. Elbette ki Avrupa medeniyetinin bu yönleri üzerinde uyanık ve uzak görüşlü olmalıyız. Millet ve hükümet teşkilatı, irfan müesseseleri, edebiyat ve davamızı gözden uzak bulundurmamalıdır. Toplum hayatımızı sergileyen bir tabloya ihtiyacımız var. Ayrıca Batı'nın sosyal durumunu da öğrenmek zorundayız. Sonra bu iki tabloyu karşılaştırmak, bizde olmayan müesseseleri Avrupa'dan iktibas etmek lazım. Batı'nın toplumsal hayatı bizimkine kıyasla çok daha yüksek. Böyle bir yaşayışa katılmak istiyorsak, hepimiz kalıp ve kıyafetimize, lisan ve dimağımıza, davranış ve terbiyemize, tavırlarımıza çeki düzen vermeliyiz. İnkılap başlayalı seneler oldu. Hangi yazarımız Batı hayatının esaslı yönleri hakkında milleti aydınlattı? Avrupa medeniyeti diyoruz. Bunun niteliğini açıklayan eserler nerede? Nüfus. Topraklarımız geniş, nüfusumuz az. Bu geniş toprakları ele geçirmek İtalya için çok cazip olabilir. Bu tehlikeyi hiçbir zaman gözden kaçırmamalıyız. Bugünün savaşlarına hakim olan araçlar değil, tekniktir. Hatta teknik de yetmez, Anadolu'nun en az 30 milyon nüfusu olmalıdır. Nüfus iki türlü çoğalabilir. 1. Doğanları muhafaza, herkesi aile kurmaya teşvik etmek, bunun için de iktisadi gelişme şart. Demek ki iktisat, sıhhiye, bayındırlık siyasetlerimizin mihveri nüfusu arttırmak olmalıdır. 2. Cumhuriyet hudutları dışında kalan Türkleri vatana çekmek. Bunun için de gelecek insanların topraklarımızda bugün yaşadıkları ülkelerdekinden ziyade bir cazibe, bir kar, bir huzur ve refah bulmaları. Nüfusu çekmek ve ülkemizde toplamak, artırmak, yani nicel olarak ilerlemek, ahalinin okuyup yazması ve zengin olması, yani nitel olarak ilerlemek. İşte inkılap bize bu ihtimali sağlıyor ve bu ufku açıyor. Celal Nuri, Demosten'in hatırlatıyor ve bizde de böyle Demosten'lere ihtiyaç var. Her gün hutbelerde şu hakikati haykıracak bir Demosten'e. Ey Türkler, vatanınız geniş, sayınız az. İtalya küçük, İtalyanlar kalabalık ve sizden uzak değiller. nüfusunuzu artırın ve güçlendirin ki Türk vatanı ikinci bir İtalyan vatanı olmasın, diyor. Biraz iktisadiyat. İnkılabın gerçekleşmesi ve ülkenin medenileşmesi için tek şart zenginlik, yani iktisaden kalkınmaktı. Celal Nuri'nin tavsiyesi de Gizon'unki gibi tek kelimeyle ifade edilebilir, zengin olunuz. İmparatorluk, ticari ve sınai kabiliyetlerin gelişmesine mani olmuştur. Türk, eski Romalılar gibi hırfetten tiksinirdi, hükümetçi bir unsurdu. İktisadiyat, Türk olmayan Osmanlıların elinde kaldı. Havasla avam arasında orta bir tabaka, yani esnaf yoktu. Osmanlı saltanatı iktisadi bir devlet değildi. Bunun için milletin iktisadi terbiyesini murakabe altında bulundurmak inkılabın görevidir. Ticaret, bayındırlık işlerine dayanır. Önce bir program yapılmalı, başka bir deyişle yapılacak işler ciddi bir plana bağlanmalı. Milli irfan, milli gelişme iktisadiyata dayanır. Cihan buhranı. İnsanlık, kişiler arasındaki anlaşmazlıkları medeni hukuk yardımıyla çözümleyebiliyor. Ama kendini bütün milletlere kabul ettiren bir devletler hukuku yok henüz. Devletler arasında emniyet cari değildir. Büyük tehlikeler ortasındayız. Rusya, İtalya, Yunanistan. Eski denge bozuldu. Yerine yeni bir denge kurulamadı. Cihan ihtilal içindedir. Ve ona doğru yolu gösterecek asri bir peygamber de yok. Ülkemizde her yeniliğe karşı gelen bir muhafazakarlar zümresi var. İnkılap irticayı yok etmiştir. Ama tutucuların kökü ancak ciddi bir eğitim sistemiyle kurutulabilir. Karamsar olmayalım. Gerçi sanayimiz gelişmemiş ama henüz sermaye ile emek arasındaki anlaşmazlıklardan da uzağız. Gerek kapitalizm, gerek proletarya, ülkemizde yeni yeni öğrenilen kavramlar. İktisadi buhran tehlikeli akımlar doğurdu. Dünyayı alt üst edeceğe benzeyen bu çeşitli akımları dikkatle takip etmeliyiz. Sosyalizm, komünizm, anarşizm mutlaka tanımamız gereken toplumsal olaylardır. Aykırı düşünceler. İnkılap aleyhinde bulunanlar var. Diyorlar ki, siyasi, içtimai, iktisadi bir durumdan diğerine ya tekamül yoluyla yahut da inkılapla geçilebilir. Mesela İngiltere bir inkılap memleketi değil, tekamüller ülkesidir. Oysa Fransa bir inkılaplar ülkesidir. Osmanlı tarihi asla İngiliz tarihine benzemez. En çok Fransa'nınkini andırır. Türk milleti inkılap sayesinde kendisiyle ilgilenmeyen müesseseleri yıktı. Kimine göre de Türkler ne aridirler ne de Nasrani. Yunan ve Roma medeniyetlerine de nispetleri yoktur. Ari ve Nasranilerin Yunan ve Roma irfanı üzerine kurulmuş medeniyetleriyle nasıl uyuşabilirler? Celal Nuri'ye sorarsanız pekala uyuşabilirler. Yazar tam bir inkılapçıdır. Yalnız inkılabın da sınırları olduğunu kabul eder. Mesela dilde inkılap olmaz. Dil tekamül sahasıdır. Demek ki inkılabımızın bu konuda yapacağı şey bu inkişaf ve tekamülü kolaylaştırmaktan ibaret olmalıdır. İslam'ın milletçe benimsenmiş esasları var. Bunlar değiştirilemez. Lakin din bir yandan eski saflığına döndürülmeli, bir yandan da muamelatta, ahlakiyat ve maneviyatta bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir hale gelmeli. Din hem inkılap hem tekamül alanıdır. Tekamül yoluyla gerçekleşecek amaçları tekamüle, diğerlerini ise inkılaba bırakmak tabiidir. Bazı uygulamalar. Madem ki Avrupalılığı kabul ediyoruz, onun bütün özelliklerini ve bilhassa düşünme ve çalışma usullerini de almaya mecburuz. Son bölüm. Bizim inkılabımız, insan hakları beyannamesi bakımından 89 inkılabının bir uzantısı sayılabilir. İnkılabımız, tekamülle güçlendikçe Avrupa medeniyetlerine dahil olmayan Müslüman ve Mecus alemlerine de sirayet edecektir. Türk milleti azmetmiştir. Onun da yalnız kendini değil, insanlığı yükseltmek sırası gelmiştir artık. Kısaca, Türk çalışacak, ulum ve fünunu, edebiyat ve bediyatı bulunduğu kademeden biraz daha yukarısına çıkaracaktır. Türklerden bir Pasteur, bir Darwin yetişecek ve Türklerin Cermenlerle Latinlerden, Slavlarla Anglo-Saksonlardan seviyece bir farkı kalmayacaktır. Sonra bir lahika. lisan hakkında. Gelişigüzel sıralanmış bir sürü düşünce ve malumat. Gelişigüzel fakat oldukça ciddi. Önce lisanla ilgili mefhumlar, filoloji ile lingüistikin farkları, sonra dil aileleri, Türkçe'de ön takıların bulunmayışı. Bu bilgiler kesin bir hükümle noktalanıyor. Hiçbir dil, diğerleriyle karabet peyda etmeden ve onlardan istihanede bulunmadan yaşayamaz. Eskiler Arapça ve Farsçadan bol bol kelime almış ama bu dillerdeki takıların Türkçe köklerle kaynaşmasını sağlayamamış. Bu yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Sanıyoruz ki başlangıçta bu iş kolayca yapılabilirdi. Önemli olan dile esneklik kazandırmaktır. Dilin ihtiyacı kelimeden çok bazı gramer unsurlarına, morfem ve isim terkiplerinedir. Sonra yazar çeşitli eserlerdeki Türkçe kelime nispetlerini yüzde olarak tespit ediyor. Hadikatüs Süeda'da %22, Şefikname'de %17, sayfa 285. Arapça, Turan ağacına yapılmış bir aşı. Böyle bir yardım Türkçenin bağımsızlığına engel olmamıştır. Bugün de bu alışkanlıktan faydalanarak Arapça ve Farsça dillerine başvurabiliriz. İhtiyaçlarımız ortadadır. Ne nispet edatımız var, ne gereği kadar alet ismi, mekan ismi, zaman ismi. Ediplerimiz bol ama dilcilerimiz nerede? İnkılap dilde tekamülün yolunu açmalıdır. Bu tekamül nasıl olacaktır? Kamustan önce gramerimiz hazırlanmalıdır. Fakat daha önce lingüistik ve mukayeseli filoloji öğrenmeliyiz. Kamus nasıl yapılır, gramer nasıl kurulur sorularını bu ilimlerin ışığında aydınlatacağız. Her şeyden önce usul. Çerçeveyi hazırladıktan sonra kelimeler tasnif edilebilir. İlimde lügatten evvel gramer gelir. Kamuslarımız çok ilkel diyen yazar takip edilecek yolu şöyle anlatıyor. Önce dilin lügatini yapmalıyız. Sonra bu lügati medeni milletlerin sözlükleriyle karşılaştırıp noksanlarımızı tespit etmeliyiz. Etimoloji daha sonraki iş. Sayfa 291'de Arap elifbasının mahsurları sergilenmiş. Bu elifba hem Türkçe'ye uygun değildir hem de ıslah edilemez. Celal Nuri'nin üzerinde durduğu tez şu. Lisanda inkılap pek güçtür. Diller inkılaba değil, tekamüle tabidir. İnkılap ancak yazı dilleri olmayan milletlerde, mesela Macarca ve Çekçe'de düşünülebilir. Türkçeyi zenginleştirmek için mürekkep isimler yapmak tavsiyeye şayan, tabii aşırıya kaçmadan ve şiveyi bozmadan. Yeni kelimelere de kullana kullana alışılır. Kitabın en mühim bölümlerinden biri, dille ilgili olan bu ek. Yazar daha önce de dilimiz hakkında bir kitapçık yazmıştı. Yani bu konuyu oldukça iyi biliyor. Bu konuda her türlü aşırılığa düşman. Aşağı yukarı 60 yıl sonra biz de yazarın dil bahsindeki görüşlerine katılıyoruz. Sonra kitap ikinci bir ekle zenginleşiyor. Medeniyet tabir ve mefhumu hakkında. Medeniyet kelimesi Firuzabadi'de yok. Küçük şehre belde, büyüğüne Medine denir. Medeni, Medine'ye mensup, medeniyet, şehirlilik. Mütercim Asım'dan öğrendiğimiz bunlar. Bu lügatleri de doyurucu değil. Kelime zamanla asıl manasından hayli uzaklaşmıştır. Avrupa bugün medeniyet denilince ne anlıyor? Gündelik dilde medeniyet, haderiyet, vahşetten ve bedevilikten ayrı bir sosyal durum, nezaket ve terbiye, ilerlemeye elverişli bir tarzda düzenli ve dürüst yaşamak, ve bir araya gelmek, ilim ve fenlerden, sanat ve ticaretten, güven ve asayişten yararlanmak, rahat bir hayat sürmek anlamlarına gelir. Halkın medeniyet deyince kastettiği bu nimetlerdir. Filozofların anlayışı biraz daha farklıdır. Mesela Gizo'ya göre medeniyetin kıstası ilerleme ve gelişmedir. İki şartı vardır medeniyetin. 1. Sosyal etkinliklerin gelişmesi. 2. Bireysel etkinliklerin gelişmesi. Gizo, eski medeniyetlerle yeni Avrupa medeniyetini karşılaştırır. Avrupa medeniyetinin üstünlüğü çeşitliliğinden ileri gelir. Avrupa'nın yaşayışı ne dardır ne tekelci. Bir kelimeyle gelişen bir medeniyet. Batı yaşayışının parolası inkişafta tenevvü ve hürriyetti. Bu medeniyet 2500 yıldır sürüyor. Avrupa medeniyeti bir bütündür. en iyi vasıflarını mazinin çeşitli medeniyetlerinden almıştır. Ama onların hepsinden ayrı bir terkiptir. Celal Nuri, Gizo karşısında herhangi bir tasdik veya red belirtmeden Gobineau'ya atlıyor. Larousse'un büyük sözlüğü de aynı sırayı izlemektedir. Gobineau'ya göre medeniyet, hükümet şekilleriyle ilgili değildir. Mutlakiyette de, hürriyette de belirebilir. Celal Nuri bu görüşe katılmıyor. Gobineau'dan sonra Buckle mütalaları yer alıyor. Sonra Fourier'e geçiliyor. Büyük Larousse'dan aktarılan bu bilgilere fazla bir şey eklemeyen Celal Nuri, nihayet İbn Haldun'a anlatıyor. Daha doğrusu konuyu İbn Haldun'un fikirleriyle noktalıyor. Noktalıyor demek yanlış. Mukaddimeden sonra yeni bir Batı tarihçisinin görüşlerine de yer veriyor. Guglielmo Ferraro. Ferraro'ya göre ilerleme kavramı kişiden kişiye değişir. Medeniyet hakkında kesin bir hükme varılamaz. Celal Nuri her şeye rağmen görüşünde ısrar eder. Bugünü beğenenlerin de, dünü özleyenlerin de hakkı var. Fakat şurasını unutmamalıyız ki, insanlık her asırda, her senede, her dakikada fikren olsun, maddeten olsun ilerlemektedir. İnsanın rüştü her an artıyor. Her asrın ve asrımızın noksanları varsa, insaniyet onları birer birer yok etmektedir. İnsanlığın genel ilerleyişine ortak olmak, her milletin vazifesi, tarihinde övüneceği bir konudur. Türk milleti ise en uygun ve en mükemmel medeniyete katılarak bu görevini yerine getirmiş oluyor. Kadim Yunan medeniyeti. Celal Nuri, Duri'nin tarihinden, Victor Duri, Histoire de Grec, 3 cilt, Haşet, Paris, 1887. Birkaç sayfa sunarak eski Yunan'ın çağdaş Avrupa'ya bıraktığı mirası özetlemeye çalışır. Bu kadar dolu bir kitabı bu kadar kısa bir hacim içinde özetlemek imkansız. Celal Nuri ele aldığı konuyu Batı'nın belli başlı kaynaklarıyla aydınlatarak irdelemiş. Hemen altını çizelim. Başvurulan kaynaklar sağlam ve ciddi. Ufku bu kadar geniş. Avrupa'yı bu kadar yakından tanıyan başka bir Türk gazetecisi bilmiyoruz. Celal Nuri'nin bir özelliği de hiçbir zaman aşırıya kaçmaması, aklı seliminin çizdiği yoldan uzaklaşmamasıdır. Esefle söyleyelim ki, inkılap, kültür planında meşrutiyetle boy ölçüşebilecek aydınlar kazandırmamıştır. Medeniyet, birikim demek. 60 yıl öncesini aydınlatan ustaları yakından tanımadıkça onları aşmaya kalkmak büyük bir budalalık olur. Umarım ki Türk inkılabı, eski harfleri iyi bilen bir gayret sahibinin himmetiyle yeni harflere kazandırılır da benim yıllarca önce kendi faydalanmam için yaptığım bu topal hülasaya ihtiyaç kalmaz. Evet, Celal Nuri'nin kitabı yarım asır önce yayımlanmış. Aradan geçen bunca yıl üstadın müşahedelerine ne gibi bilgiler eklemiş? Profesör Yılmaz Altuğ, Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Başkanı, Bayrak Dergisi'nin bir muhabiriyle yaptığı konuşmada 28 Eylül 1981 şöyle diyor. Türk İnkılabı konusunda ciddi çalışmalar gerekli. Enstitünün 1981 yılında gerçekleştirdiği en hayırlı faaliyet 11 ila 15 Mayıs tarihler arasında yapılan 2. Milletler Arası Atatürk Devrim Sempozyumu. Bu sempozyumda tarih, edebiyat, ekonomi, politika konularında Atatürk'ün görüşleri incelenmişti. Türk İnkılabı'nın anlam ve önemini önce kendi insanımıza anlatmalıyız. Bu anlatış hikaye şeklinde olmamalı. Türk tarihi, İslam tarihi açısından yorumlanmalıdır. Sosyolojik, tarihi, ekonomik şartlar açısından meselenin izahı yapılmalıdır. Sonra Altuğ, Afet İnan'ın bir teklifini hatırlatıyor. Açık müzeler yapmak, o günkü maddi ve manevi şartları canlandırmak. Altuğ'u üzen bir başka konu da Atatürk'ün İslamiyet karşısındaki durumunun yanlış anlaşılmış olmasıdır. Atatürk bu ülkeye laikliği getirmiştir ama dinsizliği asla. İnkılabın hedefi Türk toplumunu her alanda yüceltmektir. Peki bu hedefe ne kadar yaklaşılmış? Altuğ fazla nikbin değildir. Toplumda bir kesimin bu hedeflerden uzak düştüğünü son yıllarda karşılaştığımız olaylar gösteriyor. Çektiğimiz sıkıntıların başlıca kaynağı da budur. Bir kelimeyle, inkılabın hedefleri geniş ölçüde gerçekleşememiştir. Bu karamsar ifadeye herhangi bir ilavede bulunmak istemiyoruz. 12. ayrımın sonu, sayfa 176.